بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما برحمتك يا أرحم الراحمين آمين محترم قردشلر سير درسندن geçen hafta Resulullah Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın Taif yolculuğunu bahsetmiştim, anlatmıştım. Taif'e Allah'ın dinini anlatmaya gitmiş. Fakat Taif halkı ona çok kötü muamelede bulunmuşlar. Allah'ın dinini kabul etmemişler. Kabul etmemekle beraber Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ı da taşlamışlardı. Ve her tarafından kan akacak şekilde kendisini zor bela bir bostana atmış. Ve bir elçi göndererek Mekke'ye işte sizin sapık olan adamınız haşa sihirbaz olan adamınız gelmiş burada dinini yaymaya çalışıyor diye şikayette bulunmuşlardı. Ve Mekke Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ı artık kabul etmiyordu. Çok çileli bir sıkıntılı bir durumda Resulullah Sallallahu Aleyhi Vesselam bazı müşriklerden sığınma talep etmiş, hiç kimse kabul etmemiş. En son Mut'im bin Adi talebini kabul etmiş ve Mekke'ye bu şekilde girebilmişti. Ve özellikle bu senede ona çok büyük destekçi olan Ebu Talib, amcası Ebu Talib'in vefat etmesinden sonra müşrikler daha çok cesaretlendiler ve Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme eziyetlerini daha da şiddetlendirdiler. Eskiden de sıkıntı veriyorlardı fakat Ebu Talib'in vefatından sonra çok daha fazla sıkıntı vermeye başladılar, eziyet etmeye başladılar. Gerek kendisine ve gerek ashab-ı kiramına. Aynı senede yine manen destekçi olan eşi Hazreti Hatice malıyla manevi olarak ona destekçi olan bir nevi melhem olan Ali yarasına melhem olan eşini yine bu senede kaybetmesi özellikle de Taif'e gidip Taif'ten de bu şekilde karşılanması ve Müslümanların böyle zor bir durumda yaşamaları, eziyet görmeleri, işkence görmeleri tabi Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ı çok fazla daraltmıştı. Çok üzülüyordu, çok sıkılıyordu. Bu sebeple bu yaşamış olduğu yıla amül hüzün deniyordu. Hüzün yılı, üzüntü yılı deniyordu. Bütün işte bu üzüntülerin biriktiği bir atmosferde Allahu Teala Celle Celaluhu Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'a ikramda bulunmak istedi. Bu sabrın mukabilinde, bu teslimiyetin, bu ihlasın mukabilinde Allah-u Teala kendisine ikramda bulundu. O ikram da İsra ve Miraç hadisesidir. İsra ve Miraç hadisesi tabi yani tafsilatına girmeden önce tabi Resulullah Aleyhisselatü Vesselam için büyük bir ikramdı. Aynı zamanda büyük bir mucizeydi. Onun gerçek bir peygamber olduğunun kanıtıydı. Tıpkı Musa Aleyhisselam'a nasıl mucize verildiyse asasını yere attığı zaman ejderhaya dönüşüyorsa, elini koynuna koyduğu zaman nurani böyle güneş gibi parlıyorsa, Allah-u Teala işte Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'a da bir mucize. Yani en büyük tabi mucizesi Kur'an-ı Kerim'dir. İkinci mucizesi de, büyük mucizesi İsra ve Miraç hadisesidir. Allah-u Teala'nın Resulullah'a olan ikramıydı çünkü bir gecede Mescid-ül Haram'dan yani Kabe'den ta Mescid-ül Aksa'ya götürülmüş. Ondan sonra Mescid-ül Aksa'dan da gökyüzüne doğru kaldırılmış ve gidip Allahu Teala ile görüşmüştür. Cenneti, cehennemi görmüş, ahiret alemini görmüş, melekleri görmüş ve düşünün Allahu Teala ile görüşmüş. Bazı rivayetlerde tabii Allahu Teala'yı görmüş, bazı rivayetlerde görmemiştir. Fakat sahih kavle göre Allahu Teala'nın nuru hicab olunca, engel olunca Allah-u Teala'yı görememiştir fakat Allah-u Teala ile vasıtasız direkt konuşma şerefine nail olmuştur Aleyhisselatü Vesselam. Tabi bu ona çok büyük bir destekti yani manevi yönden bir destekti. Bundan sonraki davetinde yine aynı heyecanla aynı durumda yani devam edebilmesi ve özellikle onu bekleyen zorlukları yine aşabilmesi. Çünkü Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'a daha çok meşakkatler, çok büyük zorluklar bekliyordu. Çünkü Mekke'den tamamıyla çıkacaktı, hicret edecekti, yaşayacak bir durum artık kalmayacaktı. Ve Medine'ye gittikten sonra bu sefer İslam devleti kurma telaşıyla, o sıkıntılarıyla, sonra dünya küfrünün tasallutu. İçlerinde münafıklar, dışlarında Yahudi, Hristiyan, müşrikler ve bütün dünya küfrünün tasallutuyla ne olacaktı? Karşılaşacaktı. Ve bu Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'a tabii büyük meşakkatler verecekti. İşte bu meşakkatler ortamında sabredebilmesi için imanen, manen yani yükselmesi gerekiyordu. Bunu da Allah-u Teala işte İsra ve Miraç hadisesiyle ne yapmıştır? Bunu sağlamıştır. Bunun oluş yani şekline girecek olursak Resulullah Aleyhisselatü Vesselam bir gün Hicr'de, bir rivayette de Hatim, bu Kabe'nin yanında dikkatliyseniz ufak bir duvar vardır. Yüksekliği az olan bir duvar vardır. O Hatim ile Kabe'nin arasındayken bir gün yatsı namazından sonra, tabi Resulullah Aleyhisselatü Vesselam o vakitlerde iki vakit namaz kılıyordu. Bir sabah bir akşam namaz kılıyordu. Yatsıdan sonra tam uyuduğu bir esnada Cibril Aleyhisselam onun yanına geliyor. Ve ya Resulullah diyor, Allah-u Teala seni davet ediyor, seni götüreceğim diyor. Ve Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ı tabi alıyor, alırken de Burak denen bir binek getirmiştir. Bu Burak denen binek beyaz olan bir binektir. Eşek ile katır arasında büyüklüğü olan ve çok hızlı ilerleyen. Rivayetlerde adımını attığı zaman gözün görebildiği yere kadar adımını atabilen, bu kadar süratle ilerleyebilen bir binek getiriyor. Ve Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ı oradan alıyor o gece ve onu Mescid-ül Aksa'ya, Kudüs'e götürüyor. Orada Mescid-ül Aksa'ya girdikten sonra Aleyhisselatü Vesselam iki rekat namaz kılıyor. Bazı zayıf rivayetlerde de peygamberlere namaz kıldırıyor. Fakat sahih kavle göre orada iki rekat namaz kılıyor Aksa camisinde. Tabi biliyorsunuz İbrahim Aleyhisselam iki tane mescit yapmıştı. İki tane önemli mescit yapmıştı, cami yapmıştı. Birisi Mescid-ül Haram, birisi de Mescid-ül Aksa. Mescid-ül Haram'ı İsmail Aleyhisselam'la beraber yapmıştı. Müslümanlar ibadet etsinler diye. Mescid-ül Aksa'yı da oğlu İshak'la beraber yapmıştı. İkisi de mübarek mescitlerden. Üçüncü mübarek de mescit var, o da Mescid-ül Nebevi'dir. Dünyada üç tane mübarek mescit var. Mescid-ül Haram, Mescid-ül Nebevi, sonra Mescid-ül Aksa. Bu üç mescidin dışında başka mübarek mescit yok. Yani diğer mescitler fazilette aynıdır. Yani şöyle denmez, ben şu uzak olan mescide gideyim, orada namaz kılayım. Çünkü uzak olduğu için daha çok sevap kazanırım. Olmaz yani. Ve hatta başka memleketteki büyük olan camiye gideyim diye bir şey yok. Aleyhisselatü Vesselam diyor, لَا تُشَدُّ الرِّحَالُ اِلَّا اِلَى ثَلَاثَةِ مَسَاجِدِ. Sadece üç mescide diyor, sefere çıkılabilir. Onun haricinde sefere çıkılmaz. Yani ibadet kastıyla işte Ayasofya camisine gideyim, Emevi camisine gideyim, falan camiye gideyim, daha faziletlidir diye söylenmez. Mescitlerin hepsi fazilette birleşiyorlar. Ama fazilet arıyorsak, üç tane büyük mescit vardır ki bunların fazileti çok büyüktür. Mescid-ül Haram, orada kılınan her bir namaz 100.000 kata tekabül ediyor. Kılmış olduğumuz her bir rekat 101 rekata ne yapıyor? Tekabül ediyor. İkinci mescit de Mescid-ül Nebevi'dir. O da 51 rekata tekabül ediyor. Üçüncü mescit de Aksa Mescididir. Şu anda Yahudilerin elinde. O da nedir? Orada da 20.000 rekata tekabül ediyor. İşte o Mescid-ül Aksa'ya götürülüp orada iki rekat namaz kıldıktan sonra oradan Cibril Aleyhisselam Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ı dünya semasına ne yapıyor? Yükseltiyor. Ve birinci dünya semasına geldikleri zaman izin istiyorlar. Girebilmeleri için melekler soruyorlar. Kim o diyorlar? Ben Cibril'im diyorlar. Diyor. Yanında kim var? Yanımda Muhammed Resulullah var diyor Aleyhisselatü Vesselam. Ona izin verildi mi diyorlar? Evet, izin verilmiştir. Deyince melekler kapıyı açıyorlar ve birinci dünya semasına giriyorlar. Ve Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ı selamlıyorlar melekler. Bu güzel peygambere selam olsun, hoş geldin şeklinde onu selamlıyorlar. Ve orada bir adam görüyor. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'a Cibril Aleyhisselam diyor ki, bu senin baban Adem'dir diyor. Ona selam ver diyor. Gidip Resulullah Aleyhisselatü Vesselam Adem babamıza selam veriyor. Ve Adem Aleyhisselam'a Adem Aleyhisselam soruyor, bu kimdir? Diyorlar ki bu senin torunun son peygamber Resulullah Sallallahu Aleyhi ve Sellem'dir. Deyince salih olan peygambere selam olsun. Salih olan evlada selam olsun diye bu şekilde selamlıyorlar. Selamlaşıyorlar. Sonra ikinci dünya semasına çıkıyorlar. Aynı şekilde bu şekilde yani dünya semalarına tek tek çıkmaya başlıyorlar. İkinci dünya semasında da Yahya Aleyhisselam ile İsa Aleyhisselam mevcut. İkisi teyze oğulları ikinci dünya semasında mevcutlar. İsa Aleyhisselam tabi onun hadisesinde de onu öldürmeye gitmişlerdi. İsrailoğulları, daha doğrusu Rumlar, o zaman onun dinini kabul etmeyen Yahudilerin kışkırtmasıyla onu öldürmeye gittikleri zaman Allah-u Teala onu dünya semasına çekmiş ve adamın birisini ona benzeterekten onu bulunca onu öldürmüşler ve İsa Aleyhisselam'ı öldürdük diye yaymışlar. Fakat İsa Aleyhisselam gerçekte nedir? Dünya semasına çekilmiştir. Ve şu anda tabi diridir dünya semasında. Allah-u Teala onu ne yapacaktır? Kıyamete yakın bir dönemde Mehdi Aleyhisselam'ın döneminde indirecek. Beyaz minareli Dimeşk, Şam'ın doğu tarafında bir camiye indirecek ve Mehdi Aleyhisselam'la beraber kafirlere karşı mücadele edecek, Hristiyanlara, Yahudilere karşı özellikle savaşıp ehli kitaptan cizye almayacak. Haçı kıracak, domuzu öldürecek ve Hristiyanlardan, Yahudilerden cizye kabul etmeyecek. Ya İslam ya ölüm. Şu anda biz cizye alıp onları bırakabiliyoruz küfür üzere, yani kendi dinleri üzere bırakabiliyoruz. Ama İsa Aleyhisselam geldiği zaman o batıl din, şu anki yani batıl olan din üzere bırakmayacaktır. Orada ikinci dünya semasında da selamlaşıyor Aleyhisselatü Vesselam onlarla. Sonra üçüncü dünya semasına yükseliyor. Orada da Yusuf Aleyhisselam ile karşılaşıyor, selamlaşıyor. Sonra dördüncü dünya semasına yükseliyor. İdris Aleyhisselam ile karşılaşıyor, selamlaşıyor. Beşincisinde Harun Aleyhisselam. Beşinci dünya semasında. Altıncı dünya semasında Musa Aleyhisselam. Ulul azim olan büyük peygamber Aleyhisselam. Yanına uğruyor, selamlaşıyor. Sonra yedinci dünya semasına yükseliyor. Orada da İbrahim Aleyhisselam var. Yine peygamberlerin atası denen, babası denen. Çünkü onun neslinden bir sürü peygamber gelmiş. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onun neslinden gelmiştir. Onunla da selamlaştıktan sonra daha da yükseliyor. Belli bir noktadan sonra Cibril Aleyhisselam diyor ki ben bundan sonra bir adım dahi atamam diyor. Çünkü atacak olursam ben burada yanarım diyor. Ve Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme verilmiş olan değerden dolayı Resulullah aleyhissalatü vesselam daha da yükseltiliyor. Belli bir noktaya kadar getiriliyor. Orada Sidretul Munteha denen bir mekan oraya kadar geliyor, ona yaklaştırılıyor. Ve orada Sidretul Munteha'da Allah-u Teala ile ne yapıyor? Görüşüyor. Ve orada Allah-u Teala ona vahyedeceğini vahyediyor. Özellikle de beş vakit namazı Allah-u Teala orada vahyediyor. Tabi vahyederken 50 vakit olarak vahyediyor. 50 vakit namaz kılınması şeklinde Allah-u Teala emrediyor. Kendisine cennet gösteriliyor, cehennem gösteriliyor. Cennetin üzerindeki görevliler, melekler, cehennemin üzerindeki olan görevliler, Malik adındaki melek vesaire oradaki ahiret aleminde ve özellikle cennetin nimetlerini görüyor. Gözlerin görmediği, kulakların işitmediği, insan aklına gelmedik şeyler görüyor cennette. Cehennemde de azap gören, bazı günahlardan dolayı azap gören bazı insanları görüyor. Onlara da inşallah değineceğim. Evet, bu ahiret seyahatinden sonra geri döndürülüyor. Aynı gecede geri dönerken Musa Aleyhisselam'ın yanına uğruyor. Musa Aleyhisselam soruyor, ne yaptın diyor, Allah-u Teala sana neyi emretti? Deyince bana Allah-u Teala 50 vakit namazı emretti. Deyince Resulullah Aleyhisselatü Vesselam, Musa Aleyhisselam diyor ki, bunu diyor ben kendi ümmetimde denedim diyor. Ve böyle bir şey yapamadılar diyor, senin ümmetin de yapamaz. O sebeple sen dön Allah-u Teala'ya ricada bulun, bu namazı hafifletsin diyor. Çünkü vakitler çok fazla, yani çok fazla bir ibadet, bunu ümmetin yapamaz diyor. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam onun tavsiyesi üzerine bir daha Allah-u Teala'nın yanına dönüyor ve Allah-u Teala'dan ricada bulunuyor. namazların hafifletilmesi noktasında Allah-u Teala 10 rekatı 10 vakti ne yapıyor? Düşürüyor. 40 rekata düşüyor. 40 vakte düşüyor. Ve ne yapıyor? Geri dönünce yine Musa Aleyhisselam'a uğruyor, yine soruyor, ona anlatıyor ve diyor ki bu da çok fazla diyor. Ümmetin yapamaz diyor. Sen geri dön, bir daha Allah'tan ricada bulun diyor. Bir daha geri dönüyor, Allah-u Teala 10 vakit daha düşürüyor. Bu şekilde Musa Aleyhisselam'la uğradıkça, Musa Aleyhisselam'a uğradıkça her seferinde fazla fazla daha da indirmesini söyle diyor. En son 5 vakite kadar iniyor. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam dönünce Musa Aleyhisselam soruyor. Diyor ki 5 vakit namaza indirdi. Yine geri dön diyor. Yine Allah'tan ricada bulun diyor. Çünkü benim ümmetim yapamadı diyor. Senin ümmetin de yapamaz. Git söyle Allah-u Teala hafifletsin. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam diyor ki artık haya ediyorum diyor. Geri dönemem diyor. Bu kadar kalsın diyor. Ve bu şekilde dünya semasındaki peygamberlere uğrayarak en son dünyaya indiriliyor ve oradan Cibril Aleyhisselam bir daha ne yapıyor? Sabah olmadan, fecir olmadan onu çıkmış olduğu yere kadar ne yapıyor? Geri getiriyor. Tabi bu esnalarda ahiret yani aleminde de şöyle bir hadise yaşanıyor kendisine. 3 tas getiriliyor. Birisinde içki var, birisinde süt var, birisinde de bal var. Bunlardan birini seç diyor Cibril Aleyhisselam. O da sütü seçiyor. Cibril Aleyhisselam da diyor ki fıtrata uygun olanı seçtin diyor. Hem senin fıtratına hem de ümmetinin fıtratına uygun olanı seçtin diyor. Tabi Resulullah Aleyhisselatü Vesselam bu hadiseyi yaşadıktan sonra bu hadiseyi anlatmaya başlıyor ertesi güne. Bunu ketmetmiyor, gizlemiyor ve özellikle de Mekke'de tabi Resulullah Sallallahu Aleyhi Vesselam'ı yalanladıkları, işkence ettikleri, dalga geçtikleri, hakaret ettikleri bir dönemde böyle bir hadiseyi tabi anlatınca müşrikler daha fazla dalga geçmeye başlıyorlar. Ve ne saçmalamaya başladın? Yani bir gecede nasıl oluyor ki sen ta bir aylık mesafesi olan, neredeyse yani bir ay vakit süren Mescid-ül Aksa'ya kadar gittin, yine bir aylık mesafeden geri döndün ve diyorsun ki oradan da bir de dünya semasına çıkmışsın. Haşa böyle saçmalıkları bırak artık. Yani sen iyice azıtmaya başladın diye haşa Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'a hakaret ediyorlar. Ve sonra diyorlar ki madem sen böyle ısrarcısın, böyle olduğunu iddia ediyorsun, sen Mescid-ül Aksa'yı görmüş bir adam değilsin. Çünkü oralara sen gitmedin. O zaman bize Mescid-ül Aksa'yı anlat diyorlar. Nasıl bir cami, neleri var, nasıl şekli nedir? Tabi Resulullah Aleyhisselatü Vesselam dikkat etmediği için bir anda aklına hiç gelmiyor. Yani dikkatli bir gözle de bakmamıştır. Nasıl yani bir camiydi, girişleri, çıkışları, kapıları, pencereleri, sütunları. Tabi o anda biraz daralıyor. Yalanlayacaklar. Orada Allah-u Teala ona vahiy yoluyla ne yapıyor? Mescid-ül Aksa'yı gözünün önüne getiriyor. Ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ona bakarak tek tek anlatmaya başlıyor. Şu kadar kapısı var, şu kadar yerden giriş ve çıkışları var, pencereleri şöyle, sütunları şöyle, etrafı, içerisi, dışarısı falan. Ve aynen olduğu gibi Resulullah Aleyhisselatü Vesselam onları aktarınca tabii gören kimseler var. Gerçekten diyorlar, doğru diyorlar. Aynen anlattığı gibi. Nasıl oluyor? Kendisi gitmemiştir. Nasıl oluyor da bu kadar ince teferruatıyla bunu vasfetti? Peki diyorlar bizim bir kervanımız olacaktı. Onu gördün mü diyorlar yolda. Filistin'e gitmiş, ticarete gitmiş, oradan geri dönen veya Şam'dan geri dönen. Kervanımız vardı, evet diyor. Onu da gördüm diyor. Ve hatta şu anda falan bölgedeler, şu günde ulaşacaklar. Ulaştıkları zaman şu deve mukaddimede olacaktır, rengi böyledir. Hatta onların yanından geçerken bir tane develerini kaybetmişler. Şekli, rengi şu şekilde, vasıfları şu şekilde, onu aramaya koyulmuşlardı diye böyle tafsilatlı haber veriyor. Ve gerçekten de o kervan da o Aleyhisselatü Vesselam'ın söylediği vakitte geliyor, ulaşıyor. Bakıyorlar ki aynen vasfettiği şekilde en önde o deve var. Ve onlara da soruyorlar, onlar da anlatıyorlar. Yani yolda işte deve kaybettiklerini, şöyle şöyle hadiseler yaşadığını. Aynen Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın vasfettiği şekilde. Fakat ona rağmen yine de iman etmiyorlar ve diyorlar ki bu gerçekten büyük bir sihirbazdır diyorlar haşa. Ve hemen Ebu Bekir radıyallahu anhu'ya gidiyorlar. Ve diyorlar ki senin arkadaşın iyice azıtmaya başladı. İyice saçmalamaya başladı. Haşa onu yani dininden, imandan döndürmek için. Ne oldu deyince ona anlatıyorlar. Diyorlar ki senin arkadaşın diyor ki bir gecede ta Mescid-ül Haram'a, Mescid-ül Aksa'ya kadar gitti ve geri döndü. Ne diyorsun bu söze? Diye gülmeye başlayınca Ebu Bekir radıyallahu anh'u soruyor gerçekten. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu şekilde mi söyledi size? Böyle olduğunu mu anlattı? Evet evet daha da fazlası var bir de dünya semasına çıkmış. Deyince vallahi diyor o söylediyse doğrudur diyor. Ben çok daha fazlasına iman ediyorum. O direkt Allah'tan ne yapıyor? Vahiy alıyor. Ben daha fazlasına iman ediyorum. Aynen anlattığı gibi ise ben ona iman ediyorum. Deyince tabi müşrikler üzülüyorlar, daralıyorlar. Ve Ebu Bekir radıyallahu anhu ondan sonra Sıddık lakabını alıyor. Yani doğrulayan, tasdik eden. İmanı artık böyle zirve yapmış. Sanki aynel yakin görüyormuş gibi böyle ahiret alemini Allah-u Teala'yı böyle iman eden böyle bir mertebeye ulaşıyor. Hatta Resulullah Aleyhisselatü Vesselam bazı hadislerde Ebu Bekir Sıddık'ı methederken diyor ki Ebu Bekir Sıddık'ın diyor imanı diyor teraziye kondu diyor. Ümmetin imanı da teraziye kondu diyor ama Ebu Bekir Sıddık'ın diyor imanı ağır bastı diyor. Yine devamında diyor Ömer'in diyor imanı diyor kefeye kondu diyor. Ümmetin yine imanı öbür kefeye kondu. Yine Ömer'in diyor imanı diyor daha ağır bastı diyor. Devamında diyor sonra Osman'ın imanı diyor kefeye kondu. Ümmetin imanı öbür kefeye kondu fakat ümmetin imanı daha ağır bastı. Kardeşiniz hakkında da hüsnü zanda bulunun diyor. Osman Aleyhisselam hakkında. Radıyallahu anh. Yani burada tabii Hazreti Ebubekir'in imanının çok ağır olduğu, çok büyük olduğu ondan sonra Hazreti Ömer'in imanının yani çok büyük olduğunu ne yapıyoruz? Anlıyoruz. Evet tabii bu hadise karşısında tabii zor bir şeydi, kolay bir şey değildi yani. Hani bir gecede bir aylık mesafeye gidecek, aynı gecede geri dönecek, oradan dünya semasına çıkacak, cennet cehennemi görecek, Allah'la görüşecek Celle Celaluhu. Yani bu imanı zayıf olan kimselerde tereddüt oluşturdu ve bazı Müslümanlar mürted oldular. Böyle bir hadise yaşandı. Mekke'de yeni İslam'a girmiş, imanı daha zayıf olan, İslam'ı zayıf olan kimseler ne yaptılar? Bu hadise karşısında ne yaptılar? İrtidat ettiler. Müşriklerin o yoğun propagandası karşısında dayanamadılar ve haşa Allah korusun irtidat ettiler. Böyle bir hadise de yaşandı. Evet, genel anlamda bu şekilde yani olay cereyan etti. Bundan bazı dersler ve ibretler alınır. Bunlardan bir tanesi Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın çok daraldığı, çok sıkıntı çektiği yani İslam davası uğruna çok daraldığı bir vakitte Allah-u Teala tarafından aslında ona bir nevi bir imdad gelmişti. Bir ferahlatma nimeti gelmişti. Dolayısıyla Müslüman da Allah'ın dini uğrunda çok daraldığı zaman, çok sıkıldığı zaman sabredecek olursa, ihlaslı davranacak olursa, Allah-u Teala ile olan irtibatını sürekli yenileyip, irtibatını sağlam tutarsa muhakkak ki Allah-u Teala ona da kurtuluş yolları açacaktır, imdadına yetişecektir. Mümin kulunu kafirlere, kafirlerin eziyetlerine bu şekilde bırakmaz. وَلَنْ يَجْعَلَ اللّٰهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَب۪يلَ diyor bir ayette. Kesinlikle Allah-u Teala müminlerin üzerine kafirlere bir yol vermeyecektir. Yani tamamıyla hakim olup, tamamıyla işte Müslümanları yok etme, işkence etme şeklinde Allah-u Teala yol vermeyecektir. Peki nasıl oluyor? Bazı yerlerde bir kısım yani hakimiyetleri oluyor, Müslümanlara eziyetleri oluyor. Bu da İbnül Kayyim Rahimahullah'ın çok güzel tefsir ettiği gibi diyor ki insan gerçek mümin olacak olursa kesinlikle kafir ona hakimiyet kuramaz. Ama ne kadar imanından rücu ediyorsa, uzaklaşıyorsa, Allah ile olan irtibatı zayıflıyorsa o oranda kafirler ona musallat oluyor. Dolayısıyla bundan yani günümüzün vakasına da çok güzel bir ışık olur. Özellikle günümüzün vakasında neden Müslümanlara her taraftan kafirler musallat olmuş, yol bulmuşlar, işkence yapıp yani Müslümanları katlediyorlar. Bu bizim maalesef imanımızdan, İslam'ımızdan taviz verdiğimizden dolayı, uzaklaştığımızdan dolayı, Allah'la olan irtibatımızın zayıflamasından kaynaklanıyor. Ne zaman gerçek o inancımıza, gerçek o sadakatimize, Allah'la olan irtibatımızı kuvvetleştirirsek, sağlam bir şekilde tutarsak Allah'la olan irtibatımızı, o zaman kesinlikle kafirlerin hiçbir hakimiyeti kalmayacaktır. Evet, bu Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'a neydi? Bir nevi büyük bir nimet, yani o sıkıntıdan kurtarmak için. İkincisi, Allah'a tasfiye ediyordu Müslümanları. Çünkü onları daha ağır imtihanlar bekliyordu. Büyük bir hicret bekliyordu. Hicretten sonra sürekli savaşlar. Ardı kesilmeyen, neredeyse kafirlerle girilecek olan, dünya kafirleriyle girilecek olan savaşlar bekliyordu. Dolayısıyla o büyük savaşlara, o büyük zorluklara Allah-u Teala ashab-ı kiramı hazırlıyordu. Çürük olanları ne yapmıştır Allah-u Teala? Tasfiye etmiştir. İrtidat edenler, çürük olanlardı. Allah-u Teala bunları ne yapmıştır? Mekke'de tasfiye etmiştir. Çünkü bu yük ağır bir yüktür. Ve bu az olan bir Müslüman topluluğu üzerinde İslam devleti ne olacaktır? Direkleri onların üzerinde kurulacak. Ve bütün dünyaya İslam onların vasıtasıyla yayılacaktı. Başka anlayacak bir ders de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin cesaretidir. Hakkı beyan ederken hiç kimseden çekinmeyişidir. Düşünün, Mekke'de o kadar hakaret ettikleri, işkence yaptıkları, baskı uyguladıkları bir dönemde böyle bir meseleyi anlatması zaten belliydi ki yani çok daha fazla yalanlayacaklar, çok daha fazla hakaret edip alay edecekler. Buna rağmen Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem çekinmemiş ve hakkı onların yüzlerine ne yapmıştır? Haykırmıştır. Başka anlayacak bir ders, Ebu Bekir Sıddık'ın imanı, yani o tasdik etmesiyle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den gelen ne haber varsa onu yani gönül rızasıyla kabul edip hiçbir tereddüt göstermeden kabul etmesiyle imanı doruklara ulaşmıştır. Dolayısıyla onun gibi böyle bizler de İslam'a bu şekilde iman edersek bizim imanımız da Allah katında ne olacaktır? Yükselecektir. Başka anlayacak olan bir ders, Resulullah Aleyhisselatü Vesselam fıtrat olan şeyi, yani sütü seçmiştir kendisine. Üç şey takdim edildiği zaman, yani içki, bal ve süt diye takdim edildiği zaman sütü seçmesi, fıtratına uygun olan şeyi seçmesi tevazusunu gösteriyor, dünyadaki zühdünü gösteriyor ve İslam dininin gerçekten fıtrat bir dini olduğunu da ne yapıyor? Gösteriyor. Gerçekten Allah-u Teala bizlere İslam dinini gönderirken bize meşakkat olacak bir din, tahammül edemeyeceğimiz bir din değil, tamamıyla fıtratımıza uygun, bizim maneviyatımızı yükseltecek olan, amel edebileceğimiz en uygun olan dini ne yapmıştır? Bizlere göndermiştir, vahyetmiştir. Evet. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın hani bazı rivayetlerde peygamberlere namaz kıldırması ve peygamberlere uğraması meselesinden de şu çıkartılıyor. Özellikle hani namazda onu geçiriyorlar. İkinci rivayete göre, zayıf rivayete göre, yani Resulullah Aleyhisselatü Vesselam onların önüne geçip namaz kıldırınca bundan şu çıkartılıyor. Onun dini artık diğer dinlere hakimdir. Diğer dinler mensuh olmuştur. Diğer peygamberlerin şeriatları, dinleri artık mensuh olmuştur. Kıyamete kadar hakim olan, var olan, kabul edilecek olan din İslam dinidir ve iman edilmesi gereken peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'dir. Dolayısıyla başka dinler artık ne yapmıştır? Hükmü kalkmıştır. Yahudilikle, Hristiyanlıkla amel eden kimseler ahirette bu din onlardan kabul edilmeyecek ve ahirette hüsrana uğrayanlardan olacaklardır. Böyle bir nokta çıkartılıyor. İkinci bir nokta da kesinlikle artık bu eski dinlerle bizim ittifak kuracağımız herhangi bir yönümüz yok. Hani bazıları dinler arası diyalog diye ne yapıyorlar? İslam'dan taviz verip İslam'ı katlediyorlar. Yahudiliği, Hristiyanlığı hak bir din olarak göstermeye çalışıyorlar. Bizim aramızda ciddi farklar yok. Biz işte esasi olan noktalarda biriz. İşte bizler de Allah'a iman ediyoruz. Onlar da Allah'a iman ediyorlar. Dolayısıyla aramızda muhabbet, işte şeylik olması, dostluk olması lazım. Barış olması lazım. Savaşı bırakın diye Allah'ın dinini katletmeye çalışan kimseler var. Kesinlikle bunların yapmış oldukları şeyler tamamıyla batıldır. Hak ile batıl kesinlikle yan yana olamaz. Karanlık ile aydınlık yan yana olamaz. Hakkın olduğu yerde batıl olmaz. Batılın olduğu yerde de hak olmaz. İkisinden birisi ancak hakim olur. İkisi beraber yürümez. İkisi beraber yürüyorsa ve yürütülüyorsa günümüz maalesef birçok bölgesinde hak ile batıl beraber yürüyor. Bunun sebebi ise İslam'dan o oranda taviz verildiğinden dolayıdır. Dolayısıyla bu da gösteriyor ki kesinlikle hak ile batıl bir olamaz. Yan yana duramaz. İslam hakim olduğu zaman diğer batıl dinleri tamamıyla ne yapacaktır? Kaldıracaktır. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'a tabi ahirette özellikle cennetin nimetleri gösteriliyor. Bu onun imanını daha da artırmıştır. Daha fazla ibadet etmeye, daha çok şükretmeye yöneltmiştir. Aynı zamanda cehennem de gösterilmiş. Cehennemin o şiddetli azabı gösterilmiş. Bu da yine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in imanının artmasında ve salih ameller işlemesinde ve günahlardan daha çok böyle sakınma noktasında ona ve ümmetine tabi ibret olacak şeylerdir. Ve özellikle bazı kimselerin oradaki azaplarını görüyor. Örneğin mesela gıybet edenlerin gördükleri azabı görüyor. Bunların önüne leşler konmuş, çok kötü bir şekilde kokan, bozulmuş olan leşler konuyor ve onları yiyorlar. Soruyor Cibril aleyhisselam, bu nedir diyor, bu insanlar niçin bu kötü leşleri yiyor deyince Cibril aleyhisselam işte bunlar insanların gıybetini yapan kimselerdir diyor. Bu şekilde ahirette onlara bu etler takdim edilecek ve onu yiyecekler. Bazılarını görüyor ki ateş kütlesi, ateş parçası ağızları açılıyor, onların ağızlarına atılıyor. Ve o kadar şiddetli bir şekilde yakıyor ki ağzından giriyor o ateş, arkasından, dübüründen düşüyor. Çok şiddetli bir şekilde bağırsaklarını tabi yakıp şey yapıyor, parçalıyor. Onu sorunca bu nedir diye sorunca Cibril aleyhisselam diyor ki bu da yetimlerin malını yiyenlerdir diyor. Babası ölmüş olan yetimlerin mallarını haksız yere ölenlerin, yiyenlerin işte gördükleri azap budur diyor. Bazı kimseleri görüyor, karınları çok şiddetli bir şekilde şişmiş ve içlerinde yılanlar var. Ve o yılanlar onları sokuyorlar, onlara eziyet ediyorlar. Bas bas bağırıyorlar, bunlar kimlerdir diye sorunca işte bunlar da ümmetinden faiz yiyenlerdir diyor. Faiz yiyenlerin yani görecekleri azap bu şekildedir. Tabi bazı kimseler görüyor, çıplak kadınlar ve erkekler görüyor. Tandır şeklinde, daha doğrusu huni şeklinde. Büyük bir tandırın içerisinde görüyor. Ateş yükseldiği zaman bunlar takla ataraktan yükselmeye başlıyorlar. Ve o huninin böyle daralmış olduğu yere geldikleri zaman tabi çalık sesleri daha fazla şiddetleniyor. Çünkü ateş bir yerde ne yapıyor? Toplanıyor. Şiddetleniyor. Bunlar kimlerdir ya Cibril diye sorunca tabi dehşetle bu çıplak insanlar böyle yanması, böyle feryat etmeleri diyor ki bu da zina eden erkek ve kadınlardır diyor. Evet. Sonra çiftçiler görüyor. Bunlar ekin atıyorlar toprağa. Aynı günde o ekini de ne yapıyorlar? Hasat ediyorlar. Ve çok büyük bir şekilde büyük bir hasat topluyorlar. Bunlar kimlerdir diye sorunca Cibril aleyhisselam diyor ki هَاُولَٓاَ الْمُجَاهِدُونَ فِي سَب۪يلِ اللّٰهِ Bunlar Allah yolundaki mücahitlerdir diyor. تُضَعَفُ لَهُمُ الْحَسَنَاتُ بِسَبْعِ مِئَةِ دَعْفٍ Onların yapmış oldukları sevaplar 700 katıyla çarpılıyor diyor. O kadar 700 katı veriliyor. وَمَا أَنْفَقُ مِنْ شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلَفُ Allah yolunda neyi infak ediyorlarsa Allah-u Teala ne yapıyor? Onlara bir daha veriyor. Yani işte o çiftçilere benzetmiş Allah-u Teala mücahitleri. Biliyorsunuz mücahitlerin ecirleri çok çok büyük. Yapmış oldukları her bir sevap 700 katıyla çarpılıyor. İnfak ettikleri zaman 700 katıyla ne yapılıyor? Kabul ediliyor ve şehit oldukları zaman ve hatta ribat yerlerinde öldükleri zaman, ecelleriyle öldükleri zaman kıyamete kadar yapmış oldukları bütün salih ameller sanki yapıyorlarmış gibi onlara bir daha ne yapılıyor? Yazılıyor. Dolayısıyla o çiftçiler gibi yani az bir şey atıp karşılığında çok büyük mahsul alan ve sürekli böyle her gün günlük yani hiç beklemeden günlük böyle atıp aldıkları gibi bunlar da mücahitler de günlük böyle büyük ecirleri ne yapıyorlar? Koparıyorlar. Rabbim bizleri cihattan mahrum etmesin. Son nokta ve çok önemli olan bir nokta tabii şöyle bir şey de yaşanıyor. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam o Sidretül Münteha'ya ulaştığı zaman 4 tane nehir görüyor. İkisi batın, batını yani içeriden, ikisi de zahiri dışarıdan akıyor. Bunlar hangi nehirlerdir diye sorduğu zaman ona diyorlar ki bu iki tanesi cennet nehirleridir. İki tanesi de biri Fırat, birisi de Nil'dir. Şu anda Nil Mısır'dan geçen Akdeniz'e dökülen nehir, Fırat Nehri de Türkiye'den gelip işte Suriye, Irak'tan Şattul Arab'a akan büyük bir nehirdir. Bu iki nehirden kasıt da diyorlar, yani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in dini, mülkü bu iki nehir arasında kabul görecektir. Ve oralarda İslam hakim olup bu iki nehrin arasını ne yapacaktı? Yani İslam ile ihya olacak ve İslam'ın sancaktarlığı buralarda yapılacak. Dikkatliyseniz yani Fırat Nehri ile Nil Nehri arasında Orta Doğu var. Ve özellikle büyük hadiseler hep Orta Doğu'da yaşanıyor. Daha önce peygamberler de buraya gelmiştir. Kıyamete yakın olan zamanlarda da çok büyük hadiseler, melahim, yani çok büyük savaşlar burada olacaktır. İsa aleyhisselam ile Mehdi aleyhisselam buraya gelecekler. Burada gerek Rumlarla gerek Yahudilerle dünya küfrüyle çok büyük savaşlar kopacaktır. Bu toprakların ehemmiyetini gösteriyor. Bu birinci nokta. İkinci nokta özellikle Mescid-ül Aksa'ya gitmesi, Filistin'e gidip oradan dünya semasına çıkması da tabii önemli bir şeydir. Allah-u Teala dileseydi onu Mescid-ül Haram'dan yükseltirdi. Niçin özellikle yani Mescid-ül Aksa'ya Filistin'e kadar getiriyor, oradan yükseltiyor? Bu da işte Şam topraklarının ne kadar mübarek olduğunu ve özellikle Kudüs ve Mescid-ül Aksa'nın ehemmiyetini bizlere beyan etmesi içindir. Bu topraklar nedir? Kutsal olan topraklardır. Mescid-ül Aksa kutsal olan bir mescittir. Dolayısıyla bu toprakları kafirlerin hakimiyetinden kurtarmak, yine İslam'ın hakimiyetine ulaştırmak ve Mescid-ül Aksa'yı kafirlerin elinden kurtarmak, bununla beraber yine tabii Mescid-ül Haram da önemlidir. Bu iki mescidin arasında bir bağlantı vardır. İkisinin arasında yolculuk yapıyor. Mescid-ül Haram'ı da tabii şu anda mürtetlerin elinden, bu Suud hanedanı yani bu kafirlerin elinden kurtarıp yine İslam'ın izzetine döndürmek hepimizin görevidir. Bütün Müslümanlara farz olan bir ameldir. Bu da yani özellikle Şam topraklarının ve haram bölgelerinin de ne kadar önemli olduğu ve bunların İslam hakimiyetine geçmelerinin zaruri ve farz olduğunu gösteriyor. Rabbim Mescid-ül Aksa'yı fethetmeyi bizlere nasip eylesin. Amin. Bu Şam topraklarını yine fethetmeyi, İslam'ın buralarda hakim olmasını bizlere nasip eylesin. Amin. Ve buradan bütün dünyaya İslam'ın hakim olması, Müslümanların elinden alınmış olan bütün toprakların bir daha İslam'a geri çevrilmesinde bizi de bu savaşlarda eylesin. Amin. Ve şehadet üzere canımıza eylesin, alsın. Amin. Ve ahiru da'vana elhamdülillahi rabbil alemin.